Ayrım 58, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 670. Bütün gücünü toplayarak dönmeye çalıştı. Vücudunu döndürdü, adamı üzerinden attı. Schmelz'in vücudu havalandı, sanki yarı yolda havada durdu. Folkman'ın üzerinden yuvarlanarak karların içine düştü. Folkman'ın gözü bir metre ötesine, beyazlıkların içindeki karaltıya takıldı. Tabancanın durduğu yere döndü. Parmaklarıyla soğuk, çok soğuk karı kazarak aradı. Soğuğun içinde bir şey hissedemedi. ''Yalvarırım Tanrım, sert bir şey, hala sıcak. Silahın kabzasını buldu. Sol elinin yarı donmuş parmaklarını demirin üzerine sardı. Döndü, balkona doğru emekleyen Schmelz'i gördü. Folkman kolunu gererek silahı doğrulttu. Schmelz'in kafasının arkasına nişan aldı. Uzaklığı kestirmeye çalıştı. 2 metre, belki de daha az. ''Kıpırdama!'' Kelimeler kırtlağından gurultuyla acı vererek çıktı. Schmelz söyleneni duymadı, duymak istemedi. Sendeleyerek ayağa kalktı. Göğsü körük gibi inip kalkıyor, yüzünden kırılan burun kemiğinden kan geliyordu. Gözleri açık ve dimdikti. ''Kıpırdama!'' dedim. Zaman kavramı kaybolmuştu. Sanki her şey zamanın dışındaydı. Uçuşarak düşen kar, iki adamın soluk soluğa nefes alışları ve karları savuran rüzgarın dışında sessizlik. ''Beni dinle Joseph.'' Folkman nefes nefese kalktı. Schmelz'in yüzüne bakarken başlayan mide bulantısını bastırmaya, kurşunun kafatasına değip kırdığı kemikten, parçaladığı etlerden gelen sancıyı unutmaya çalıştı. Vücudu soğuk terden buz kesmişti. Kırılmış camlardan içeri baktı. Erika'nın duvar dibine yığılmış hareketsiz vücudunu gördü. Tüm benliğini öfke kapladı. Sonra birden yağan karların arasından bir yerden helikopter pervanesinin gürültüsü duyuldu. Folkman kafasını kaldırıp sesin geldiği tarafa baktı. Yaklaşan, hızla yaklaşan sesler, birden fazla, buz gibi havayı kesen pervanelerin çıkardığı ıslak ses. ''Bağır gelin adamları, ya da Schmelz'inkiler.'' Folkman tabancanın namlusunu Schmelz'in alnının ortasına doğrulttu. Şimdi. Derin bir nefes aldı, içinden gelen sesi bastırmaya çalıştı. Bekle, bekle, adalet için bekle. Adalet burada, şimdi. Beyaz duvarlardan sarkan fotoğrafları hatırladı. Çocuğunun cansız vücuduna sarılmış ölü bir kadın. Yerde yatanlara sırıtarak bakan SS. Babasının çektiği acılar. Yeniden derin bir nefes, yüzüne düşen ter damlaları, kısılıp birer çizgiye dönüşmüş gözler. Şimdi! Schmelz'in sesi ne kadar uzak. Joseph dinle! Yaklaşan Schmelz. Folkman yine içinin geçtiğini, gözlerinin dumanlandığını hissetti. Vücudu kayıyor, dayanılmaz, karşı konulmaz bir ağrı dalgası soluğunu kesiyordu. Dişlerini sıktı, acıyla boğuşmaya çalıştı. Soğuktan ürpermesi onu kendine getirdi. Gelen ölüm mü? Derin bir nefes aldı. Soluğunu boşalt. Yavaş, çok yavaş. Schmelz yaklaşıyor. Kıpırdama! Schmelz durdu. Folkman Schmelz'in iki kaşının arasına nişan aldı. Helikopterlerin yeknesak gürültüsü yaklaştı. Schmelz'in gözleri bir an savrulan karların gerisindeki göğe gitti. Sonra yeniden Folkman'a döndü. Folkman kelimeleri bağırarak, haykırarak söylemek isterdi. Oysa sesi fısıltı gibi çıktı. ''Derler ki her günahın cezasını veren bir melek vardır. Buna inanıyor musun?'' Folkman Schmelz'in yüzüne baktı, cevabı beklemedi. Beretta gümbür dedi. Kendine geldiğinde sedyede yatıyordu. Çevresinde dönüp duran kırmızı ve mavi ışıkların, hafif hafif yağan karın farkındaydı. Çığlık çığlığa bağıran sirenleri duydu. Başının üzerinde bir yerden de pervane kanatlarının sert sesi geliyordu. Yaklaşıp uzaklaşan anlaşılmaz, umutsuz sesler duydu. Gırtlaktan çıkma emirler rüzgara karışıp yitiyordu. Çevresine bakmaya çalıştı. Nereden çıktıkları belli olmayan kutup elbiseleri giymiş, elleri silahlı beyaz gölgeler gördü. Sonra gözleri karardı, yeniden önüne döndü. Beyaz tulumlar giymiş, yüzü kırışık bir adam göğsünün üzerinden aldığı Heckler & Koch otomatik tabancasıyla yaklaştı, eğilip yüzüne baktı. Bir an gülümsedi. Rahatlamasını istermişçesine elini uzattı. Folkman'ın omzuna dokundu. Folkman konuşmaya, Weber hakkında duyduklarını anlatmaya çabaladı. Adama Berlin'le hemen temasa geçmesini söylemek, kızın durumunu anlatmak istiyordu. Ama ağzından tek bir kelime çıkmadı. Adam başını çevirdi, öteye baktı. Uzaktan gelen bir ses adama bir şey söyledi. Sonra beyazlıkların içinden silah sesleri geldi. Adam döndü, birbiri ardından kısa kesin emirler yağdırdı. Karın üzerinde ayak sesleri duyuldu, adam kayboldu. Sonra yaşam yeniden Folkman'ın vücudunu terk eder gibi oldu. Sadece yukarılarda bir yerlerde bulanık bir bulut görüyor, bulutun alçalmakta olduğunu kestiriyordu. Baş hafiflemiş gibiydi. Birkaç saniye sonra sedyenin kaldırıldığını, havada asılı durduğunu hissetti. Daha doğrusu öyle sandı. Sonra korkunç bir sancı dalgasının altında kaldı, karanlıklarda boğuldu. Konrad Weber'in Reichstag'ın 3. katındaki özel bürosuna varması 3 dakikasını aldı. Weber'in yanında iki korumasının dışında Werner Barger ve Axel Wiglinski vardı. Şansölye yardımcısının bürosuna vardıklarında Weber kapının kilidini açıp içeri girdi. Sonra tekrar kilitleyerek iki adamı dışarıda koridorda bıraktı. Duvarları lambri kaplı büroda yürüdü, masasının arkasına geçip oturdu. Avuçları ter içinde, elleri titreyerek çekmeceyi açtı. Uzaktan kontrollü vericiyi çıkardı, sol elinin avucuna bıraktı. Sağ elinin parmaklarını kıvırıp yumruk yaparken derin bir nefes aldı. Werner Barger'in elindeki cep telefonu çaldı. Bauer'ın sesi çılgın gibi, ''Neredesin Barger?'' ''Şansölye yardımcısının bürosunun kapısının önünde.'' ''Aman tanrım Barger, tanrı aşkına beni dinle.'' Konrad Weber kapının önündeki heyecanlı konuşmaları duydu. Kapının kırılırken çerçeve tahtalarının çıkardığı çatırtıyı duydu. Barger'in elindeki Sieg und Sauer tabancayı gördü. Barger nişan almak için tabancayı doğrulturken Weber düğmeye bastı. Bir saniye sonra duyulan korkunç patlama Reichstag'ın içinde bir gök gürültüsü gibi yankılandı. Son söz. Folkman iki gün sonra sabah saat 10'u biraz geçe Münih Hastanesi'nde kendine geldi. Bir yerlerden kapalı kapının ardından bir yerden radyonun sesini duydu. Tannenbaum, dipnot, Almanca çam ağacı, Noel ağacı. Her duyduğunda babasını ağlatan müzik, şimdi ağlamak istiyordu, müzikten dolayı değil, hala hayatta olduğu, nefes aldığı için. Vücuduna tüpler bağlanmıştı, kollarından göğsünden çıkan kablolar bir makineye giriyordu. Yüreği yeşil ekrandaki beyaz biplerle eş zamanlı çarpıyordu. Başının çevresinde hala bir sıkılık vardı. Çelik bir bant değil, yumuşak bir şey. Pamuklu sargı bezine dokundu. Duyarsız sağ elinde de bir sargı, sağ kolunda da sert beyaz alçı. Werner Barger yatağın ayak ucunda oturuyordu. Nereden çıktığını anlamadığı hemşire yaklaştı. Birden her yer hareketlendi. Barger'in sesini duydu. Nasılsın? Dudakları birbirine yapışmıştı. Ayırmak için gayret etti. Bitik. Barger ağzını ikinci kez 20 dakika sonra açtı. Bütün doktorlar gelip Folkman'ı muayene ettikten, hemşire çatlamış kuru dudaklarına soğuk su damlattıktan sonra, yutulacak iki sarı hap, yüzüne ve ensesine ıslak bir bez, serinletici, rahat. Barger'in doktorlarla ne konuştuğunu duymadı, sonra oda boşaldı, kapı kapandı. İçeride sadece Barger kalmıştı. Barger yatağın yanına bir iskemle çekip oturdu. Doktorlar hızla iyileşeceğinden emin ama bir ara gidip geldin. Folkman doğrulmaya çalıştı, acıdan beceremedi, kendini sırt üstü bıraktı. Sağ şakağındaki sancı gözlerini köreltecek kadar arttı. Yavaş ol Joe, sana bir ağrı kesici verdiler, birazdan etkisini gösterir. Aslında hayatta kaldığın için son derece talihlisin. Öteki yaraların bir kenara, kurşun kafatasından bir kemik parçası koparmış. Ağır bir beyin sarsıntısı geçirdin. Barger iskemlesinde öne eğilip yaklaştı. ''Tanrılar seni koruyor anlaşılan dostum. O kurşun kafatasına bir milimetre daha girseydi, cennette bir lir çalgıcısı daha olacaktı şimdi. Şimdilik en iyisi gevşemeye, dinlenmeye çalışmak. Buradan bir yere gitmiyorsun.'' Erika diye sordu Falkman. Bargel eğildi. Üstümüzdeki katta, özel bir odada. Sağlık ekibi zamanında hastaneye yetiştirmiş. Endişelenme Joe, iyileşecek. Bargel'in hafifçe tebessüm ettiğini görünce başını çevirdi, odaya bakmaya çalıştı. Ama her şey bulanıktı. Yavaşça Bargel'e döndü. Dağda Şimels'in karşısına çıktığında çıldırdığını sanmış, dedi Bargel. Tereddüt etti. Ama o odaya girdiğinde hala ona güvenip güvenemeyeceğini bilmiyordun değil mi Joe? Falkman usulca başını salladı. Ne düşüneceğimi bilemiyordum. Bargel onayladı. Çok kan kaybetmiştin. Sonuna kadar ayakta kalmayı başarabilmene şaştım. Kız da epey şeyden geçti. Gırtlağına kadar skopolamin, hani o konuşturan ilaçtan tıkmışlar, konuşturmaya çalışmışlar. Bargel başını kararlılıkla salladı. Ama hiç onlardan olmadı. Sana Şimels'ten söz etti mi? Bargel onayladı. Yüzü solgun ve ciddiydi. Bize bildiği her şeyi anlattı. Gerisini kendimiz bir araya getirdik. Ne kadar baygın kaldın? 2 gün. Neler oldu anlat. Bargel'in konuşması 10 dakika sürdü. Weber dışında Dolman ve bütün bakanlar ölmüştü. Weber ise Moabit hapishanesinin yüksek güvenlikli hücrelerinden birindeydi. Cumhurbaşkanı Şansölye'nin görevlerini de üstlenmiş geçici bir hükümet kurmuştu. Grinzing'in odasındaki kasada komploya karışanların tam listesini bulmuşlardı. Listedekiler de Moabit'te Weber'e arkadaşlık ediyorlardı. Bilinen tüm aşırı neonaziler ile destekçileri tutuklanmıştı. Saldırı sırasında Lupşun adamlarından biri ölmüş, geri kalanlar helikopterler gelmeden önce dağlara kaçıp saklanmışlardı. Ivan Molke'den söz ederken Bargel Falkman'ın yüzünün kederlendiğini gördü. Ivan iyi bir adamdı Joe. Üstelik çok iyi bir Alman. Falkman başını öteye beyaz duvara çevirdi. Bargel'in sesi onu gerçeklere döndürdü. Lupş ve adamlarının yapmaya çalıştıkları dikkat çekici bir şeydi. Bu da benim ülkenin geleceğine umutla bakmama neden oluyor. Bargel öne eğildi. Kız bana Şimels'den söz edince başta ona inanmadım. Çok çılgınca bir şey gibi geldi. Bütün çektiklerinden sonra çıldırdığını düşündüm. O kadar imkansız, o kadar inanılmaz şeyler anlatıyordu ki. Sonra neden inandın? Grinzing'in listesindekilerden biri öttü. Brown adlı bir subay. Vardığın her kanı, kızın söylediği her şey doğru. Gally Raubal'in bir oğlu oldu. Şimels çifti 1931'de çocuğu Güney Amerika'ya götürdü. Dee Spin'le çocuğun korumasını üstlenene kadar onların oğlu olarak yaşadı. Cesedi ne oldu? Gizlice gömüldü. Nereye? Bargel başını salladı. Bunu sana ben bile söylemem Joe. Bargel durakladı. Ordu sokaklarda düzeni sağlıyor. İnsanların çoğu neler olduğunu bile bilmiyor. Her şey kontrol altına alınana kadar gazetelere sansür getirildi. Bu ülke 50 yıl geriye gitmenin eşiğinden döndü. Önlemler belki aşırı görülebilir ama geçmişte olanların tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapmak zorundayız. Falkman pencereden dışarıya baktı, sonra gözlerini yeniden Bargel'e çevirdi. Anlamadığım bir şey var. Erika'nın babası da Leibstandarte SS'ti. Onu da diğerleri gibi kandırmaya çalışmamışlar mı? Bargel onayladı. Kız tabii ki listedeydi. Ama liste oldukça uzun. O da sadece listedekilerden birisiydi. Anladığımız kadarıyla ona yaklaşma görevi Winter'e verilmişti. Ama Winter görevini fazla ciddiye almadı. Belki de kızın yeterince önemli olmadığını düşündü. Ya da onu Heidelberg'den tanıdığı için kızın onlara yardımcı olmayacağını anladı. Kaldı ki Winter arkadaşları ondan kurtulmaya karar vermeden çok önce hareketten ayrılmayı düşünüyordu. Kızla temas edip de ondan red cevabı alırsa kızın öldürüleceğini biliyor olmalıydı. Bargel omuz silkti. Winter'in nedenleri ne olursa olsun açık olan bir şey var. O da kızın hayatını kurtardı. Bargel Falkman'ın yüzündeki yorgunluğu görüp ayağa kalktı. Yine konuşuruz Joe. Sen şimdilik dinlenmeye bak. Sana teşekkür borçluyum. Sadece ben değil bütün ülke bunu bilmeni istiyorum. Bargel kapıya yaklaştı. Dönüp Falkman'a baktı. Gülümsedi. Kıza kendine geldiğini söylerim. Seninle konuşmaya can atıyor. Heathrow'dan taksiye bindiklerinde kar yağıyordu. Oysa Victorian evlerin çevrelediği küçük meydana vardıklarında kar dindi. Her yer bembeyaz, her yer ıssız, yılbaşı gecesi. Frankfurt'ta uçağın gecikeceğini öğrenince havaalanından yaşlı kadını aramış, geleceğini bildirmişti. Annesinin şaşkın, sevinçli sesini duymuş, onu tekrar görmekten ne kadar mutlu olacağına ilişkin sözlerini dinlemişti. Kız da birkaç gün kalacağını söylediğinde annesinin sesindeki heyecan, ona Cornwall kıyısında gördüğü saçlarını ensesinde toplamış, çevresine mutluluk, babasının onunla evlenmek istemesine neden olan mutluluğu saçan kadını hatırlatmıştı. Karanlıkla savaşıp yenmiş güçlü, mutlu kadını. Taksi meydanın ucunda durduğunda saat 4'tü. Karanlık parkın açık kapılarının üzerine çöküyor, karın ağırlığı altında eğilen dalları, bir çocuğun ve peşinden koşmuş annesinin pürüzsüz karda bıraktıkları ayak izlerini yavaş yavaş gözlerden saklıyordu. Parkta kimse yoktu, park bomboştu. Erika'yı parka soktu. İki valizi banklardan birinin üzerine bıraktı. Bankın üzerindeki karları temizledi. Erika yanına otururken Falkman Park'ın boşluğuyla ağaçların ötesindeki evini, penceredeki ışıkları, bacadan kıvrılarak yükselen dumanı görüyordu. Öteki evlerde de ışık vardı. Buharlanmış camların ardında alacakaranlıkta göz kırpan Noel ağaçları, Noel'in kalıntıları. 8 saat sonra yeni yıl. Üstlerindeki dallardan birinde bir güvercin guruldadı. Bir kayın ağacı usulca çıtırdadı, kanat sesleri. Erika, ev dedi. Bana hangisi olduğunu söylemedin. Folkman'ın gösterdiği kırmızı tuğlalı eve uzun bir süre baktı. Tam sana göre. Neden? Kız gülümsedi. Sağlam, biraz eski tip ama güvenilir. Folkman gülümsedi. Kız parka çevresine baktı. Çocukken oynadığın yer burası mıydı? Evet. Erika gözlerini yumup, biliyor musun dedi, seni burada oynarken gözümün önüne getirebiliyorum. Evinde gördüğüm fotoğraftan. Ne gördüğünü anlat bana. Sakin ve çok ciddi bir çocuk, yalnız biri ama meraklı, babasını ve annesini çok seven bir çocuk. Bütün bunları mı görüyorsun? Erika yine gülümsedi. Gözümde canlandırdığım bu. Gözlerini açtı, yüzündeki perçemi geriye itti, dönüp adama baktı. Karlı görüntüye bakan bu yakışıklı yüze dokunmak istedi. Sanki düşünceleri okuyormuşçasına, ''Burası senin için özel bir yer değil mi Joe?'' dedi. ''Buraya babamla gelirdik.'' Kızın elini hissetti, kendi parmaklarına kenetlenen parmakların ipeksi sıcak yumuşaklığını. Rahatlatıcı, ondan nasıl şüphelenebildiğini düşündü. Babanın çektiği acıların karşılığı ödendi. Bütün diğerlerinin acıları da. Buna inanıyor musun? Evet, inanıyorum. Çünkü sen bütün bunların yeniden yaşanmasını önledin. Artık babanın acılarını gömebilirsin. Kızın yüzüne baktı, elini ellerine aldı, dudaklarına götürüp parmaklarının üşümüş uçlarını öptü. Sonra yavaşça kalktı, parka baktı. Buna inanmak isterdim. Ağaçların arasından evi görebiliyordu. Annesi bekliyor olmalıydı. Gel, bizi bekliyor. Onunla tanışmanı çok istiyorum. Kız ayağa kalkınca Folkman valizleri aldı. Parkın karşısındaki kırmızı tuğlalı evlere doğru yürüdüler. 58. Ayrımın sonu. Sayfa 680.